Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Yeni bir haftayı karşılıyoruz, yeni bir haftayı deli bir gündem içinde karşılıyoruz ama merak etmeyin, hafta sonundan kalan ne varsa toparlayacağız, pazartesiye biraz daha böyle temiz başlayacağız çünkü kalanını da rahatlıkla kirletebileceğiz, öyle bir gündem var. Önce yayını paylaşmanızı rica ediyorum, ben az önce yaptım yayına başlamadan hemen önce, çağırdım herkesi, lütfen siz de sosyal medyadan o çağrıyı yineleyin. Bugün yayının başlığında gördüğünüz şey aslında hepinizin en çok pazartesi sabahı konuşulsun dediğiniz şey, biliyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ki son dönemde yaptığı çıkışlarla gündemi ele geçirdiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Karşılığında ne yapıldığını da zaten konuşacağız. Ekonominin kitabı yazılıyor işte. Dünyanın en kıdemli lideri çıkıyor kameraların karşısında. Kameralar sadece kendi yandaşlarını gösteriyor yalnız bu arada. 3600 ek gösterge konuşuluyor. Yine 2022'nin sonuna tarihleniyor falan filan. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği, biz bugüne kadar benim partim de dahil olmak üzere siyasette fazla kutuplaştık ve bunun içinde atılan adımları görmezden geldik. Ben kendi partimin de içinde bulunduğum partinin de yanlışları dahil olmak üzere yeni bir helalleşme hareketi başlatıyorum diyerek Anadolu'nun yollarına uzun süredir dökülmüştü zaten. O Anadolu bölümünü de unutturmayın, onu tekrar konuşacağız. Çok acayip bir çıkış geldi çünkü Mevlüt Karakaya, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı, Anadolu'ya gidişle ilgili bir ifadede bulundu. Çok tuhaf çünkü MHP'nin lideri de söylemişti, biz iktidarın ortağı falan değiliz, biz koalisyonun ortağıyız, ittifakın ortağıyız falan diye. Hani yerseniz böyle bir şeyi. İlginç bir açıklama geldi Mevlüt Karakaya'dan. Yalnız açıklamanın geldiği yer önemli. İzmir'den geliyor açıklama. Mesela bu açıklamayı ben Çankırı'da, Çorum'da, Kırşehir'de, Yozgat'ta da bekliyorum. Tam burada konuştuğumuz gibi. Her neyse, Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri söyledikten sonra özellikle sosyal medya üzerinden, ki biliyorsunuz Türkiye'de siyasetin icra mekanı haline geldi artık. Adeta parlamentonun yerini aldı. Orada işte basın toplantıları düzenleniyor, herkes görüş beyan ediyor. Hatta açıklamalar oradan yapılıyor, istifalar oradan yapılıyor. Koskoca ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Selektör abi oradan istifa etti biliyorsunuz. Instagram üzerinden istifa etti. Orada hemen yoğun bir söylenme başladı. Söylenme, bıdırdanma başladı. Ne helalleşmesi, önce hesaplaşacağız. Bakın önce sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim de herkes bir rahatlasın. Helalleşme doğru bir terim mi? Çok doğru bir terim. Neden? Ya şunu unutuyor insanlar. Kemal Kılıçdaroğlu bundan 1,5 ay kadar önce, hatta daha da önce ama 1,5 ay önce daha net ifade etmeye başladı. Hesaplaşmanın gerekçesini anlattı zaten. Mesela Kanal İstanbul ihalesine girecek firmaları şimdiden uyardı. Hatta 10 büyük elçilik tartışmalarının devam ettiği bir dönemde Türkiye'deki bütün yabancı misyonlara mektup yazarak dedi ki bakın firmalarınızı bu ihaleye sokmayın. Çünkü iktidara biz geleceğiz ve ödemeyeceğiz bunun parasını. Bu bir Dario Fo oyunu değil. Orada anlatılan ödemeyeceğiz, ödenmeyecek bir oyun ismi falan değil. Bir gerçek. Çünkü bu ülkenin bunu ödeyecek parası yok. Bu bir macera. Bütün bunları anlattıktan sonra sanki hiç hesaplaşma yapılmayacakmış. İşte ileri dönük bir takım davalar açılmayacak, insanların yaptıkları suçlar, her şey yanlarına kar kalacakmış gibi anlamsız bir tartışma sadece sosyal medya köpüğü olarak adlandırılabilir bana kalırsa. Yani burada çok ciddi bir haksızlık ediliyor. Kendisini ne kadar sert eleştirdiğimi biliyorsunuz ama bu haksızlık, ciddi bir haksızlık. Eğer onu söylemeden başlamış olsaydı ki bence zamanlama son derece doğru, dediğinizde haklı olabilirdiniz ya da sosyal medyada o köpüğü yaratanlar haklı olabilirdi. Ama şimdi bizim gerçekten bir helalleşmeye hakkımız var. Nedir helalleşme? Bugün bir parça bunu konuşalım. Hani Hayyam'ın sözleriyle bir helal haram ayrımından bahsetmiyorum. Biz bilinçli bir tercih sonucunda Türkiye'yi 20 yıldır yöneten iktidar tarafından kutuplaştırıldık. Hem de öyle böyle kutuplaştırılmadık. Bu ülkede mesela patates soğan satan insanlar yabancı hale, casus haline, hain haline getirildi. Sıradan insanlar, mesela market çalışanları, etiketleri yazan, elindeki stikerleri oraya yapıştıran insanlar hain haline getirildi. Marul satan insanlar bu ülkede hain damgası yedi. Sadece onlar değil ki, benim meslek grubumun içinde Gazetecilerin çoğu gazeteci değil, gazeteci biliyorsunuz bu ülkede, ama onların içinde de mesela iktidarın söylediğini evet demeyen herkes aynı haline getirildi. Yani kutuplaştırma öyle bir yere çekildi ki Türkiye'de mesela ekonominin kötü gittiğini söylemek hıyanet, böyle adlandırılmaya başlandı. O yüzden burada bu hıyanetten bahsedeceksek eğer, ne olduğunu doğru teşhis edip ortaya koymamız gerekiyor. Hepimiz için bir kabus senaryosuydu bu. Ekim ayı içinde 9 lira oldu dediğimiz zamanın insanların hadi ulan nereden oldu falan dediği dolar 10 lirayı aştı. Hatta şu dakika itibariyle bakalım, ben size net rakam üzerinden söyleyeyim ki burada hep yaptığımız gibi hiçbir şey sağa sola gitmesin. Şu anda serbest piyasada 10 lira 4 kuruştan işlem görüyor dolar. Ayrıca 10 lira 4 kuruştan işlem görmesi sadece bir rakamsal değer ifade etmiyor bizim için. Türkiye'de doların bu hale getirilmesi birilerinin yazdığı, çizdiği gibi, ki bana göre çok yanlış ifade ediliyor bu. Hani sadece işte İtalya kahveci ekonomi uyguladığı için, yani Türkiye'de ihraca yönelik, ihracata yönelik bir takım mal üretimlerinde paramızın değerini düşürerek bizden daha ucuza mal satın alsınlar, çok daha fazla alsınlar diyerek bir büyüme modeli oluşturuluyor gibi yanlış bir imajla tanıtılıyor. Oysa sizinle daha önce paylaştığım bir tablo var, hatırlıyorsunuz. Bunların hepsini bir kenara koyma gerekçemiz var bizim. Bizim borç ödemelerimiz var. O borç ödemelerinin tamamı değilse bile %70'e yakını döviz cinsinden borçlarımız. Ve bunlar belirli takvime bağlanmış durumda. Bu ay için yapacağımız ödemeler var. Hatta o tabloyu tekrar paylaşayım sizle. Buyurun görün. Kasım ayı içinde yapacağımız ödemeler. Yani sadece özel sektörün 6 milyar dolar, kamu sektörünün 2 milyar dolar, toplamda 8 milyar dolar borç ödemesi var. Dolarda böyle bir artış yaşandığında bizim borç ödememiz artmıyor mu? Elbette artıyor. Bir de iç borç ödemeleri var. Onlar milyar lira cinsinden yazılmış buraya, gördüğünüz gibi. Türk lirasının değeri düştüğünde siz zannediyorsunuz ki, ya da pek çok insan zannediyor ki, ya bunda bir sıkıntı yok kardeşim. Bunda bir sıkıntı yok. O TL. Ama o TL'nin karşılığı, onu piyasadan çekip dövize döndürme zorunluluğu olduğu unutularak konuşuluyor. Ne demek bu? Bu borç ödenirken biz nereden satın alacağız doları? Hani hep konuşuyoruz ya burada. Casa de Papel değil ki bu. Kendi matbaamız yok. Biz dolar, euro falan basamıyoruz. Maskeleri takalım, girelim bir Merkez Bankası matbaasına. Basalım kafamıza göre dolarları. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz, euroyla mı alıyorsunuz falan gibi. Saçma sapan, cahil cahil konuşan insanların dediğini yapalım, basalım, yollayalım. Olmadığına göre... Bu aynı zamanda Türkiye'de TL olarak parayı çekip, geçmişte ekonomide çok uygulanan, hani Türk lirasında darlık yaratıp bir şekilde, biliyorsunuz hani konuşmuştuk ekonominin temel dengesi ya, bir malın arzı, sunumu ne kadar fazlaysa fiyatı o kadar düşer. Bolluk olur çünkü. Ne kadar azsa fiyatı o kadar yükselir. Piyasadan Türk lirasını topladıktan sonra döndüreceğin yer dolar senin. Ve sen doları basamıyorsun. Zaten bu hale getirmişsin. O zaman biz dış borç ödemeleri nedeniyle zaten bunu çevirebilecek durumda değiliz. Onun için işte burada bas bas bağırıyorum, kötü insan olmayı göze alarak. Bu ülkede EYT'lilerin sorunu falan çözülemez. Bu iktidar çözemez kardeşim. Sana 2022'nin sonuna verir. Ondan sonra da der ki seçim geliyor. At oyu. At oyu. Söz benim sözüm kardeşim. 3600'de ek göstergede EYT'lilerin sorununu ben çözeceğim. Yani ölme eşeğim ölme hikayesi. Sadece iş vaatlere geldikten sonra işte toparlaması tuhaf hale geliyor. Çünkü dün gözden kaçan bir takım açıklamalar var. Bunların bazıları çok kamuoyunun gözüne sokuldu. Sakın yanlış anlamayın. Yani insanlara denildi ki mesela ekonominin kitabını hamdolsun yeniden yazıyoruz. Eskisini yazmamıştınız ki. Eskisiyle okumamıştınız bile. Siz özet okuyorsunuz. Siz ekonomiden anlamıyorsunuz. Hem de hiç anlamıyorsunuz. Öyle böyle değil. Hiç mi hiç anlamıyorsunuz? Anlamadığınız bir şeyin kitabını ikinci değil 82. kez yazsanız ne olacak ki? Yapacağınız şey bu işte. Ekonomide büyük bir rezalet yaşanacak. Siyasi bir gerilim yaşamaya başlayan, kendi içinde de bu gerilimi yaşayan, hani demin konuştuk ya Mevlüt Karakaya'nın sözleri üzerinden, MHP ile en büyük destekçisi, koltuk değneğiyle bile artık kavgasına ramak kalan, mecburi bir ayrışma olacak çünkü bunu daha önceden öngörmüştük. Siyasetin gidiş rotası içinde AKP şimdi kendi içinde oluşturucuları, kurucuları arasında da bir gerilim yaşıyor. Arda arda Cemil Çiçek'in konuşmaları, Bülent Arınç'ın konuşmaları, partinin önemli isimlerinin, mesela Fakı Baba'nın konuşmaları. Tuhaf bir şey. Biliyorsunuz daha önce Şanlıurfa'da yaşanan bir gerilim sonucunda gerçekten atasözündeki gösterge gibi ceketi sandalyeye asıp seçim kazanmıştı, hatırlıyor musunuz? Şimdi o çıkıp dedi ki Şanlıurfalı üreticilerle yaptığı toplantıda. Sıkıntı var, büyük sıkıntı var. Çünkü Artan döviz maliyeti nedeniyle çiftçinin kullandığı girdiler ödenemiyor. Mümkün değil. Elektrik paraları, su paraları ödenemiyor. Çiftçi durma noktasına geldi. Neden söylüyor bunu Eşref Akı Baba? Çok sevindiği için mi? Hani buradan ben siyasi başka bir rant sağlarım, başka bir partiye geçerim. Bunun bir önemi yok ki. Gidilen yer görülüyor artık. Yani Mevlüt Karakaya neden bu açıklamayı İzmir'den yapıyorsa, işte Fakı Baba da o yüzden Şanlıurfa'da konuşuyor. Onun gidecek bir yeri yok, o orada durmak zorunda. O orada ifade vermek zorunda kendi çiftçisine. Haliyle bunu söyleyecek. Bülent Arınç çekingen ifadelerle bunlardan bahsediyor. Mustafa Yeneroğlu ile mesela yaptığı görüşmeden sonra Yeneroğlu diyor ki açık açık söylemedi ama benimle aynı kanaati paylaştığı fikrini edindim. Bal gibi size daha önce anlatmıştım yani haber yazmanın incelikleri vardır. Mesela bir haberi kaynağı size ifade eder bilirsiniz ama der ki bana dayandırmayacaksın. Dersin ki sen de şöyle bir görüş edindim, böyle bir intibaya kapıldım ya da yakın çevresinden alınan bilgiye göre. Bak işte Bülent Arınç'ın yakın çevresinden alınan bir bilgi var. Cemil Çiçek bu partinin önemli hukukçularından bir tanesi. Başbakan yardımcılığı yapmış, meclis başkanlığı yapmış, çok önemli biri. O çıkıp diyor ki 50 artı 1'lik seçilme oranı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için çok ciddi bir handikaptı ve çok uyardık. Uyardık sözünü hatırlayın. Lütfen bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Bunun çünkü olacağını size söyledim. Beyefendi çok uyardık bir zamanda. Çok. Biz üzerimize düşeni yaptık. Biz bunu 89'da yaşadık. Başkaları o zaman da başka bir beyefendiyi uyarıyordu. İktidarın gidişini engelleyemedi bu. Yine engelleyemeyecek. Yine aynı şeyler olacak. Ama bu arada halkın coşturulma vesileleri tuhaf bir şekilde çeşitlenmeye başladı. Mesela Çanakkale'de gençlerle bir araya gelen, parantez içine alalım. Hangi gençlerle? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin inandığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne inanan gençlerle bir araya gelen Tayyip Erdoğan, AKP'nin genel başkanıdır kendisi biliyorsunuz. Orada acayip ifadeler kullandı. Dedi ki mesela Pentagon'da ne varsa benim MIT'imde de aynı şey olacak. Birinin uyarması lazım. Pentagon'la MIT arasında fark var. Bir Amerikan Savunma Bakanlığı diye. Ama bunu uyarabilecek kimse yok artık. Gerçekten bunu Erdoğan'a söyleyebilecek hiç kimse kalmadı etrafında. Ya saçmalamayalım lütfen. Hani bir tanesi bir bakanlığı ifade ediyor, öbürü bir istihbarat teşkilatını diye. Muhtemelen CIA'den falan bahsediyor. Çok büyük ihtimalle. Bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Ama orada mesela ekonominin kitabını yeniden yazmaktan bahsetti Erdoğan. Ekonominin kitabını yeniden yazmak. 20 yıllık iktidar boyunca ekonomide bir arpa boyu yol gidemeyen sadece bir ayda, bakın bir daha söylüyorum, sadece bir ayda Türk lirasını %12 oranında devalüe eden bir iktidarın çıkıp bunu söyleyebilmesi için hakikaten utanma duygusunu yitirmesi gerekiyor her şeyden önce. Çünkü bunu gösterdiğiniz zaman insanların nasıl yoksullaştığını, ki daha önce örneklerle anlatmıştım hatırlayacaksınız, sadece asgari ücret üzerinden anlatmıştım, nasıl bir yoksullaşma yaşandığını bu ülkede. Bunu gören bir iktidarın söyleyememesi lazım. Ama yalan o kadar çeşitli ki artık gidebileceği yeri insanlar kestiremiyorlar. Yani her gün söylenen şeyler tuhaf ifadeler haline geliyor. Gezi sırasında 2013 yılında Yeni Şafak gazetesinde köpürtülen bir haber vardı. Önce küçücük kullanmışlardı. Gerçekten bizim kutu dediğimiz şekilde gazetecilikte kullanılmıştı. Gezi sırasında park içinde kurulan o hani onların ifadeleriyle teröristlerin çadırlarında atom bombasının bir takım çalışmalarının yapıldığı, orada çizimlerinin yapıldığı falan söylenmişti. Ve demiştik ki son 8 yıldır ulan gerizekalılık olur da bu kadar olur mu ya? Atom bombasını bir çadırda çizebilmek, kara kalemle çizebilmek bu kadar basitse insanlık son 80 yılını boşa yaşamış ya. Boşa yaşamış, aptalmış tamamı onların. Çadırın içinde çizilebiliyormuş. Şimdi başka bir yere geldi hikaye. Denildi ki, hakikaten söyleyip söylememekle tereddüt ediyorum bunu. Yok canım, ben ilk duyduğumda inanın tepkim bu oldu. Yok dedim ya, olmaz, saçma ya, bu kadar olmaz. Ya bunun karşısında bu söylendiğinde biri çıkıp demiştir ki hadi be oradan, aa yeter artık. Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nden ki ayaklarıyla içeri girdiler, içeride içki içtiler falan yalanının nasıl çürüdüğünü, hala o görüntüleri beklediğimizi biliyorsunuz. O görüntülerin var olduğunu söyleyen kişi Prag'da büyükelçi şimdi, en büyük destekçisi. Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nden Başbakanlık konutuna bir kanal açtıklarını ifade etti. Bir kanal. O gün 2013 yılında Gezi'yi yaşayanlar, orada olanlar, uzaktan yaşayanlar, başka kentlerde geziyi yaşayanların hepsi şunu hatırlayacaktır. Hani orada ele geçirilen dozer, kepçe falan, sosyal medya üzerinden yayılan efsaneler bunlar. Onunla bir kanal açılmış. Kanal açmaya çalışmış insanlar. Ve artık öyle bir yere geldi ki Türkiye'de yalan, ekonomideki kötü gidişatı göstermemek için söylenebilecek şeyin ucu kalmadı. Tam işte bu noktada bizim helalleşme mi hesaplaşma mı sorusunun cevabını vermemiz gerekiyor. Çünkü burada helalleşilecek şey önce bu yalanlarla olmak zorunda. Yani bir takım insanların çıkıp mesela Hüsamettin Cindoruk'un söylediği gibi yıllarca bizi uyutmak için İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğunu söylediler. Biz de kek gibi inandık sözü gibi bir itiraf gerekiyor. Ardından ancak bir helalleşme gelebilir. Çünkü bu ülke yalanlarla idare ediliyor şu anda. Ekonomide bir tek yalan tutmuyor. İnsanlar her sabah, her akşam iş dönüşünde, işe giderken, işsizlik anında sokaklarda boş boş gezerken, evladına alamadığı bir çikolatanın peşinde mesela, utançla kafasını yere eğerken ekonomiyle karşılaşıyor zaten. O yüzden buradaki helalleşmenin ekonomi üzerinden olması gerekmiyor. Bunu yapamazsınız zaten. Oradaki helalleşme ancak bugünün düzeninin karşısına yeni bir şey koymakla olur. Nedir onun yöntemi? Vallahi işte Kanal İstanbul üzerinde hikayeleri anlatılmaya çalışılıyor. Çanakkale Köprüsü 1915 köprüsünün üzerinde geçiş garantisi verildi mi? İşte ona verildi mi? Öbür tarafta teleferiye verildi mi? Falan diye konuşuyoruz. Bütün bunların üzerinden bir helalleşme olabilir. Ancak bunu yapabiliriz. Nasıl? Bu projelerin tamamının durdurulmasıyla. Başka şansı yok. Yani ödemiyoruz diyerek. Biz bunları ödemiyoruz kardeşim. Çünkü ödeyecek paramız yok. Çünkü bunlar yapılırken size söz verenler, altında imzası olan bürokratlar bu işin temel suçlularıdır. Onlarla hesaplaşabilirsiniz. Yani bu projelerin altına imza atmış olan ve burada son 2 yıldır ısrarla uyardığım, ya kardeşim bak devlet bürokrasi tarafından yönetilir. Bizim çok köklü bir bürokratik geçmişimiz var. Çok fazla. Belki dünyanın en kıdemlilerinden biriyiz. Biri diyor ya hani dünyanın en kıdemli lideri benim. Geç onu. Gerçekten çok köklü bir bürokratik geleneğimiz var bizim. O bürokratik kademelerin içinde o imza sorumlularıyla hesaplaşma yaşanacak. Bu kaçınılmaz. Orada bir helalleşme olamaz ki. Çünkü orada harcanan hepimizin parası. Orada bizim helal edebilmemiz adına araya girebilecek bir insan mümkün değil. Yani bir siyasetçi bunu yapamaz. Tamam bunu bağışladım diyemez. O zaman ne olur biliyor musunuz bunun adı? Görev zararı. Biz bunu yaşadık 2001 krizinde. Neden burada ısrarla 2001 krizine benzemiyor kardeşim, çok daha kötü bir krizin içindeyiz diyoruz biz. Çünkü bir yandan kamu kaynaklarının içinde toparlanabilecek bir şeyler varken 2001 yılı içinde şu anda yok. Bizim üretimle yeniden ayağa kalkma durumumuz yok. Ancak yeni bir üretim modeliyle ayağa kalkabiliriz biz. Bunun yapılabilmesi için de işte helalleşme gerekiyor. Helalleşme ancak burada devreye girebilir. Onun dışında herhangi bir suçun bağışlanabilmesi için mahkeme kararı olmadan Türkiye'de çok şükür öyle bir mekanizma bulunmuyor. Yani insanlar helalleşebilmek için, helali çıkartabilmek için önce bunun karşılığındaki hukuk maddesini göstermek zorunda. Yani yasalar önünde ancak yapılabilecek. O helalleşmenin bedeli belli. Kanunen ceza olarak ne belirlendiyse ancak o yapıldıktan sonra olabilir. Yani kamuoyunda boşa bir köpük yaratılıyor şu anda. Oysa şu dakikaya kadar son derece iyi götürülmüş bir sürecin içinde muhalefetin elinde çok ciddi imkanlar var. Nedir o imkanlar? Bakın en önde gelenini söyleyeyim. Darmadağın olmuş bir iktidar bloku var bir kere. Neden? Yayının başında söyledim ya, Mevlüt Karakaya İzmir'den neden açıklama yapıyorsa, Erdoğan neden gençlerin karşısına çıkmak için AKP'li gençleri bekliyorsa, irşad olmuş gençleri bekliyorsa, neden Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri 2 hafta önce Anadolu'ya çıkın talimatı verdim dedikten sonra Anadolu'dan tek bir MHP'li milletvekilinin pazar haberi gelmiyorsa gerekçesi odur işte. O helalleşmeyi onlar yapacaklar. Bırakın onları ya. Bırakın bunun üzerinden tedirginlik yaşamaya falan gerek yok. Bakmayın sosyal medyada köpürtülen büyük analizlere, oturduğu yerden köşe kadısı gibi bağırıp çağıranlara falan. Helalleşme dediğin şey sandıkta olacak kardeşim. Ama o helalleşmenin içinde mesela şimdi Kılıçdaroğlu'nun attığı adımları lütfen kimse küçümsemesin. Çünkü burada hep konuştuğumuz gibi şu anda CHP'nin seçmeni değişiyor. CHP'nin seçmeni kendi içinde bir değişime tabi tutulmak zorunda. Neden? Ötekine bakışını değiştirmek zorunda kalıyor çünkü. Arkada bir kitap görüyorsunuz. Üzerinde bir siyahi bir insanın fotoğrafı var. James Baldwin onun adı. Bu adam zamanının en çok zulüm görenlerinden biri. Bu kitabı özellikle ama özellikle herkese tavsiye ediyorum. Zaten tanıtacağım haftanın sonuna gelindiğinde. Çünkü James Baldwin yaşadığı dönemin aykırılarından bir tanesi. Gerçek bir öteki, parmakla gösterilen. Bir kölenin torunu, ardından siyahi bir insan, ciddi bir filozof, bir eşcinsel ve ülkesinde istenmeyen bir savaş karşıtı aynı zamanda. Öteki olmanın ne olduğunu anlatıyor burada. Kitabın içinde çok ilginç bir tanım var. Bizler diyor, birbirimizle hesaplaşabilmek için önce içinde bulunduğumuz kafesin varlığını anlamak zorundayız. Yani kafesin içinde birinin diğerine karşı kazandığı mücadele hayatımızı değiştirmeyecek. Kafeste geçici bir zaferdir o. Ama kafesi kaldırmak için uğraşırsak eğer, işte o zaman özgürleşeceğiz. Helalleşme dediğimiz hikaye bu. Onun dışında Türkiye'de, ikinci bölümünde yayının göreceksiniz zaten, anlatacağım size. Türkiye'de Beşli Çete olarak adlandırılan bir müteahhit grubunun kazancı son 5 sene içinde inanılmaz boyutlara ulaştı. Gerçekten hani bugün bir tanesine 10 lira ödediğimiz dolar cinsinden baktığınız zaman birkaç 10 milyar haline gelmiş durumda. Hal böyleyken mesela orayla ilgili çok ciddi bir şekilde bir helalleşme mümkün mü? Hayır, o hesaplaşma olacak zaten. O kaçınılmaz. Sözleşmeler var ortada. Sözleşmeler var. Mesela Türkiye'nin geçmişte imzaladığı doğalgaz sözleşmeleri üzerinden ardından yapılan değerlendirmelerde nasıl iş hukuki boyuta ulaştıysa kaçınılmaz olarak onda da ulaşacak. Burada kimsenin kimseyle helalleşme şansı yok. Yani alınmış bir mobilyacı senedi değil bu. Üzerine arkasını yazdıktan sonra hadi şimdi aynı anda yırtalım deyip ortadan kaldırabileceğiniz bir borç değil. O borç hiç kimsenin haberi olmadan sadece 6 kişi arasında dönen bir hesap sonucunda birilerinin zenginleşmesine neden olduysa, ki öyle oluyor, o zaman onun adı helalleşme değil hesaplaşma olacak. Onun dışında Türkiye'de uygulanan hukuksuzluklarla ilgili, mesela kanun hükmünde kararnameyle bir gece yayınlanan binlerce insanın adının yazılı olduğu listelerle görevlerinden kopartılanların, onların helalleşme şansı var mı? Bu kanuni bir işlem. Orada hesaplaşma olacak. Orada o dosyalarda imzası olan insanlar, mesela tekrar KHK için OHAL komisyonuna başvurup red cevabı alan insanlar, onlara zaten bu itiraz hakkı olacak. Olmak zorunda. Olmak zorunda. Bu helalleşme kapsamında falan değil. Biz o kadar çok kutuplaştık ki bir yandan hesap sorulacağı ana gelindiğinde her şeyi bütünleştirerek saldırmaya başlıyoruz. Her cepheden hem de. Ama bu kafa hiçbirimizi doğru yere götürmez. Bizim için önemli olan demokrasinin gereğini yaparak iktidarla da doğru hesaplaşmak olacaktır. Çünkü ancak bu yolla James Baldwin'in söylediği gibi tepemizdeki kafesi yıkabiliriz. Yoksa sadece birbirimizle bir kör dövüşüne gireceğiz biz. Birileri birilerine zamansal üstünlük sağlayacak, dönemsel üstünlük sağlayacak. Bugün o kazanacak, yarın belki öbürü kazanacak. Ama toplamda baktığımız zaman bu ülkenin demokrasisine bir faydası olmayacak bunların. Oysa tepemizdeki kafesi yıkmakla uğraşırsak, ki şu anda geldiğimiz nokta odur, toplumsal bir uzlaşma var bu konuda. Biz o kafesi yıktığımız andan itibaren bir daha bunun yaşanmasına engel olma şansına sahip olacağız. Hiç az bir şey değil. Yaşadığımız 20 yıllık kötü tecrübeden çıkartacağımız şey bu olmalı. Çünkü bunun yerel örneklerini ufak ufak yaşıyoruz ve bunun nasıl bir karın ağrısı yarattığını iktidarda görüyoruz. Yani büyük kentlerde belediyenin, yerel yönetimlerin kazanılmasıyla birlikte yaşanan dönüşüm, Türkiye'nin çehresinin farklılaştığını gösteriyor, farklılaşabileceğini gösteriyor her şeyden çok. Şu 20 sene toplumun en azından yarısındaki, bana kalırsa yarısından çoğunda çok ciddi bir umutsuzluk birikimine yol açtı. Uzaktan baktığınız zaman asık suratlı bir toplum haline geldiğimizi, geçmişteki neşemizi kaybettiğimizi, hani o Anadolu masallarında anlatıldığı gibi padişahın kızının hastalanması sonucunda sultanı için üzülenlerin asık suratına sahip olduğumuzu gösteriyor. Biz böyle insanlar değiliz ya. Biz böyle insanlar değiliz. Bu toplumun hala yapabileceği şeyler var. Tepemizde sallanan bu iğrenç kılıcı yok etmek gerekiyor bunun için. O kafesi yıkmak gerekiyor. Kafesi yıkmak konusundaki uzlaşı da ancak helalleşmeyle olabilir. Helalleşme kimle yapılacak? Yani bu düzenin oluşumuna sessiz kalarak destek veren insanlarla yapılacak mesela. O sessizliğin nasıl bir kötülüğe yol açtığı anlatılacak o insanlara. Ancak bu düzenin devamı için birilerine köle olmaya razı olanlar değil, onların yanında ses çıkartan insanların varlığıyla yapılabileceği anlatılacak. Zor mu? Romantik mi? Hayır değil. Hayır değil. Kaldı ki bizim başka çaremiz de yok zaten. Biz yeni bir toplumsal düzen kurmak zorundayız. Ama bu düzeni kurarken mutlaka ama mutlaka birliktelik üzerinden kurmalıyız. Çünkü kutuplaşma zaten bizi bu noktaya getirdi. Herkes, yayının başında anlattım ya, patates, soğan, marul satan insan, o insanlar, mesela stokçuluktan bahsedildi insanlarla ilgili. Bugün Karar Gazetesi'nin içinden bir haber okuyacağım size. Normalde kullanmıyorum burada Karar Gazetesi'ni. Ama çok doğru bakışla bugün onlar yansıtmışlar. Ya şu anda Türkiye'de devletin şeker işletmesi halktan şeker saklıyor. Niye? Şekerin fiyatı yükseliyor. Bir kamu kurumu kendi zarar etmemesi için şekerini saklıyor şu anda. Oysa daha bu ülkeyi tek başına yöneten insan 10 gün önce Avrupa'daki benzin kuyruklarını anlatırken, insanların bulamadığını anlatırken tam da bundan bahsediyordu. Bütün bunların yaşandığı bir ortam içinde Türkiye helalleşme mi hesaplaşma mı kargaşasını bir an evvel aşmak zorunda. Çünkü işin hesaplaşma boyutu tam da helalleşme öneren insan tarafından daha önce açıklandı zaten. Bunda bir beis yok. Bunda hiçbir beis yok. Bunlar yapılacak. Çünkü bunlar zaten kanunen yapılmak zorunda olanlar. İktidarın paydaşlarının bugün korkularını ifade ettiği terimler. Size 2 hafta önce burada bir haberden bahsettim. Bir duyum ama artık haber haline geldi diyerek anlattım. Hazine ve maliye bürokratları arasındaki gerginlikten bahsettim. Hazinenin başındaki insanın Merkez Bankası'nın attığı adımlardan haberdar olmadığını anlattım. Ve şimdi bu gerilimin içinde bürokrasinin kendi içinde artık durma noktasına getirmesi burada herkesin yaşananlardan haberdar olduğunu gösteriyor bize. Ve şimdi herkes o helalleşme hesaplaşma çizgisinde kendini bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Bakmayın siz, abuk sabuk ekonominin kitabını yeniden yazıyoruz, bizim mitimiz Pentagon'a benzeyecek, nasıl olacaksa binasının oluşumundan bahsediyor sanırım. Yani en fazla oraya sığdırabiliyorum o hikayeyi. Ya da işte onun arkasından anlatılan dünyanın en kıdemli lideri bu kardeşiniz falan filan sözleri, ekonominin kitabının yeniden yazılıyor olması falan, bunların hepsi hava civa. Sokağa çıkmak zorunda olan insan, işine giderken, işsizlik nedeniyle evde duramazken, ev halkının yüzüne bakamazken, sokağa çıkan insan ekonomiyle temas etmek zorunda. Ve ekonomiye dokunduğunuz anda onun yalan kaldırmadığını görüyorsunuz. 1 doların karşılığı 10 Türk lirası olduğu zaman sizin yaşamınızın nasıl yoksullaştığını TÜİK verisi anlatmıyor size. Merkez Bankası'nın anlattığı büyük yalanlar falan karşılamıyor bunu. Sokakta kendiniz dokunuyorsunuz. Hal böyle olunca da helalleşmenin de hesaplaşmanın da zaten kararını verecek olan sizsiniz. Ama demokrasi dediğiniz şeyin içinde helal de hesap da tamamen sandıkta görülüyor zaten. Önce o adımı atıp ardından hesaba konu olacak şekilde hukuki sorunların yaşandığı düzlemi bir yerde kurup ondan sonrası için helalleşme gerekçesini insanlar bulacak zaten. Orada Kemal Bey'in çıkışı doğru. Anlattığı şey çok doğru ve çok tuhaf bir şey. Yayının sonu böyle bitsin. Geçmişte Sivas'ın ötesine geçmemekle eleştirilen muhalefet bugün Sivas'ın ötesini ziyaret edebilen tek siyasal güç. Bugün iktidar gidemiyor oraya. Mesela Urfa'dan ses yükseltiyor çiftçiler. Şırnak'tan, Diyarbakır'dan, Batman'dan, Trabzon'dan insanlar ses yükseltiyorlar. Çünkü açlar, çünkü yoksullar ve tencere her zaman olduğu gibi iktidarı sarsıyor. Tencereyi görmezden gelenler. Vallahi bunun çok önemi yok. Onların ancak toplayabilecek irşad olmuş bir gençlik grupları var. Onlara, büyüklere masallar anlatıyorlar. İşte dünyanın en kıdemli lideri benim. Biliyor musun sen, ben cumhurbaşkanıyım. Gittiğim yerde acayip saygı gösterirler bana falan. Yani böyle geçmişteki savaş hatıralarını anlatan biraz böyle bunamış ihtiyarlar gibi konuşmak zorunda kalıyor insanlar. Kalanı? Kalanı bu işte. Kalanı bizim yaşadığımız. Onun içindeki helali de haramı da hesabı da biz belirleyeceğiz kardeşim. Sadece burada bir ayrım var. Biz bundan sonrası için ne yapacağız sorusunun cevabını verirken birlikte olacağımızı unutmamak. Çünkü bugün ne yaşıyorsak tam da bu birliğin kırılmasından dolayı olduk. İsterseniz bunu marul satan adamın içinden alın, isterseniz KHK ile işinden atılmış bir barış akademisyeninden alın, isterseniz işinden kovulmuş bir gazetecinin sözü olarak görün. Ne olursa olsun gideceğimiz yer mutlaka birlik olmak zorunda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Ama yayın boyunca da konuştuk. Biz aynı şeye inanmak zorunda değiliz ki. Öyle bir sıkıntımız yok. Çünkü biz farklıyız. Hep de farklı olacağız. Bu toprak farklı fikirlerin yarıştığı ama onların içinden iyinin çıktığı bir düzlem olmak zorunda çünkü. Birlikte bir hayat programlamak zorundayız. Planımız bu olmalı. Çünkü buna dünyada demokrasi deniyor. Tam da özlenen yaşam stili. Ama zor. Gerçekten zor. Çok tatsız. Tahammül içeriyor çünkü. Üstelik tahammül ederken sesini çıkartmadan, öteki, beriki, şucu, bucu demeden tahammül etmeyi gerektiriyor. Yapabilir miyiz? Yaparız. Şu ana kadar yaptık. Mesela bu yayında onun küçük bir modelini 6 yıldır uyguluyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Bunu becerdiğimiz sürece birlikte bir yaşam planlamak mümkün olacaktır. Derseniz ki bu yayın sürsün kardeşim, bu yayın içinde konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor. Konuşulur gibi yapıp kıvranılıyor ama burada karnından konuşmadan anlatıyor herkes derdini. Ben de bu yayını desteklemek istiyorum. Nasıl destekleyeceğimi bilmiyorum. Önce YouTube kanalına abone olun lütfen. Bu çok basit. İsterseniz YouTube'daki bir arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazarak yapabilirsiniz. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine girip orada sayfanın açılışındaki abone ol düğmesine basarak o YouTube aboneliği, merak etmeyin, paralı pullu bir şey de değil. Sadece bir tek mail adresi isteyecek sizden. O mail adresini yazın, abone olun. Sonrasında eğer yayını beğendiyseniz yukarı doğru baş parmak işareti var. Ona lütfen dokunun. Çünkü bu yayını daha önce izlememişlere de YouTube tarafından tavsiye edilecek demek. Onun dışında YouTube'da bu yayına maddi katkı verebilmek için birkaç yer var. Bir tanesi katıl düğmesi, isterseniz kullanacağınız. Yoksa bunların hiçbiri zorunlu değil. Katıl düğmesi var, süper chat, süper sticker uygulamaları var. Bunların tamamı burada bulunuyor. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını desteklemek mümkün. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftayı açtık. Yarın sabah ölmez sağ kalırsam buradayım. 9'da gelin. Hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.